Ayrım 14.
Termidorcu kitle hepsi bir soydan kişilerden oluşmuyordu. Hareketin gerçek esinleyicileri Jacobin diktatörlüğünün sağ düşmanlarının yanı sıra antikapitalist eğilimdeki iktisadi ve sosyal politikasından dolayı Jacobin Cumhuriyeti'nden bıkmış burjuvazinin siyaset adamlarıydı. Ancak termidorcu kitle, sol termidorcuları yani kamu selameti komitesinin politikasını yeterince devrimci bulmayanları da alıyordu içine. Robespierre'in düşüşü, Paris sansculottlarının kimi temsilcilerini de sevindirmişti. Eski eberci ve öfkelilerden olan bu kişiler, demokrasinin niteliğini değiştirmekle suçluyorlardı Robespierre'i. Babeuf bile birkaç hafta bunlar arasında oldu. 9 ve 10 Termidor devriminin gerçek bir halk demokrasisinin kuruluşunu önleyen engelleri kaldıracağını umut ediyordu. Ve böylece devrim ileriye doğru yürüyüşünü sürdürecekti artık. Termidorcu yöneticilerin, ülkenin ve ordunun pek devrimci ruh halini de hesapta tutmaları gerekiyordu. Ordu, koalisyon güçlerini Fleury'de yenilgiye uğrattıktan sonra Belçika'da başarılı saldırısını sürdürüyordu. Nitekim Brüksel'le Anvers tam da 9 Termidor günü ele geçirilmişti. Termidorcuların gözünde Paris sansculottlarının başkentin henüz yola getirilmemiş devrimci varoşlarının oluşturduğu tehlikeyi de eklemeli buna. İşte bütün bu nedenlerledir ki tepkinin sahipleri piyonlarını önceleri ağır ağır ve ihtiyatla ileri sürdüler ve bu arada adım adım durumlarını güçlendirdiler. Termidorcu darbeden sadece birkaç hafta sonra bölge toplantılarına katılabilsinler diye Parisli sansculottlara tanınmış ödenek kaldırıldı ve toplantıların sayısı 10 günde 1'e indirildi. Devrimci diktatörlüğün temel organlarından biri olan gözetim komitelerinin yerine de ilçe komiteleri geçirildi. Paris'te 48 semt, 12 ilçe halinde gruplandırıldı. Ve bütün bunlar pek çabuk burjuvazinin etkisi altına girdiler. Sansculottların Paris semtlerindeki etkileri böylece zayıflatılırken, termidorcular Robespierre'in kötülük ortaklıklarına saldırdılar aynı zamanda. Bilovaren, Collo d'Herbois, Barère, Vadier, Jacobin diktatörlüğünün bu gözde politikacıları, termidorcu kitlenin sol kanadını oluşturmuşlardı ve bunu yaparken de Robespierre'in düşüşünden sonra devrimci bir hükümetin başına geçecekleri umudu içindeydiler. Sıra onlara gelmişti şimdi. 1 Eylül'de çekilmeye zorlandılar ve Ekim'in başlarında Robespierre zamanında Kamu Selameti Komitesi'ne katılmış herkes saf dışı bırakıldı. Zafer'in örgütleyicisi Lazar Carnot o sıralarda daha çok ılımlı bir eğilimde de olsa bunlar arasındaydı. Ne var ki tepki bu noktada durmadı. Bütün kan içicilerle, devrimci diktatörlüğünün bütün insanlarıyla, bütün devrimci kuruluşlarla hesaplaşmak istiyordu. 1794 Eylül ve Ekim'inde Jacobinler Kulübü Paris'te hala çalışıyordu. Kulüp termidorcu konvansiyonla seçim kulübü üzerinde etkide bulunmayı deniyordu. Seçim kulübü seçimlere ayrılmış bir yerde toplandığı için böyle anılıyordu ve örgüt olarak da eski ebercileri ve öfkelileri pek etkin durumdaki Babeuf'ü çatısı altında barındırıyordu. Jacobinler kulübü çok geçmede konvansiyondan Freyrod'un örgütlediği Altın Gençlik diye adlandırılan gençlik topluluklarının kışkırtmalarıyla yüz yüze geldi. Konvansiyon çatışmalardan yararlanıp kulübü kapadı 11 Kasım. Az sonra seçim kulübü de feshedildi. Aralığın başlarında vaktiyle Girondenleri desteklemiş olan 78 milletvekilinin hakları kendilerine geri verildi. Gericilik, Jacobin Kulübü militanı milletvekili Carrier'in yargılanmasını sağladı. Carrier, 26 Frimer'de 16 Aralık, giyotine gönderildi. İki hafta sonra da dörtlerin, Bilovaren, Collo d'Herbois, Barère, Vadier, durumunu incelemek üzere bir komisyon kuruldu. Altın Gençlik, Paris'te terör saçıyor, sansculottları öldürüyordu. İstediği de Marseillez'in yasaklanması ve onun yerine terörcülere karşı halkın uyanışının konulmasıydı. Ülkenin güneyinde silahlı birliklerin İSA, JEHU ya da Güney derneklerinin ortaya çıktığı görüldü. Bunlar terörcüleri tutukluyor ya da tasfiye ediyorlardı. İlk kıyım 2 Şubat 1795'te Lyon hapishanelerinde oldu ve arkasından bir kralcı terör dizginlerinden boşandı. Bu kudurganlığın sindirdiği konvansiyon, bir orta yolda tutunma isteğine karşın 3. yılın 12 vantozunda 2 Mart 1795, Barer, Biovaren ve Koye Derboğan'ın tutuklanmalarına karar verildi. Eski marki, şimdi de azgın bir termidorcu olan Rover şöyle diyordu: "Siz idam etmeyeceksiniz bu adamları, her Fransız onları boğazlamak hakkını saklı tutacak. Bu yamyamlardan yeryüzünü temizlemek için ne bekliyorsunuz daha?" diye yazıyordu konvansiyona yapılan başvuruda. Siyasal gericiliğe bir sosyal gericilik de eşlik ediyordu. Devrimci Fransa çok büyük çabalar pahasına ülkeyi 1792 ve 1793 yıllarında tehdit eden tehlikeyi uzaklaştırabilmişti. Birinci koalisyon ordularını önce durdurmuş, sonra da ülke dışına atmıştı ve bunu da içerideki gericiliği ezerek yapmıştı. Ne var ki Jacobin diktatörlüğünün ülkenin iktisadi yaşamına belli ölçüde müdahalesi olmasaydı bu zafer de olmazdı. Gerçekten dış ticaret millileştirilmiş, bir devlet savaş sanayisi yaratılmış, bir tavan fiyat konulmuş, buğdaya ve öteki yiyecek maddelerine el koyma sayesinde devlet 1 milyon 200 bin kişilik bir ordunun yanı sıra kentlerdeki halkın yiyecek içeceğini sağlamış, ticaret özgürlüğü ortadan kaldırılmıştı. Termidorcu konvansiyonun iktisadi politikası, kapitalist birikimi ve spekülasyonu engelleyen bütün bu reformları tasfiye etme amacını taşıyordu. Robespierre'in ölümünü izleyen ilk haftalardan başlayarak dış ticaretin millileştirilmesine son verildi. Devlet savaş sanayisi tasfiye edildi. Milli emlakın satışı ile ilgili kanunlar ve küçük alıcılara tanınmış kolaylıklara son verildi. Jacobenlerin yiyecek maddeleri üzerindeki politikasına karşı olan hali vakti yerinde köylüler, onun da en varlıklı kesimi bu politikaya toptan son verilmesini istiyordu ısrarla. Üçüncü yılının 4 Nivozunda 24 Aralık 1794, Termidorcu Konvansiyon tavan fiyatları kaldırdı ve buğdayda ticaret özgürlüğünü yeniden ilan etti. Bunun sonucu olarak fiyatlar birden ok gibi fırladı ve piyasaya yeniden asinya çıkarmak gerekti. 1794 sonlarında dolaşımda 8 milyar dolayında asinya vardı ve bu rakam 1795 ilkbaharında 11,5 milyara ulaşıyordu. Zaten hayli düşük değerleri tavan fiyatlarının kaldırılmasından sonra felaket biçimde düştü. Fiyat göstergesi 1790 fiyatları 100 olarak alınırsa baş döndürücü biçimde yükseldi. Kime hesaplara göre 1795 Nisan'ında 758'e vardı. Yiyecek maddeleri için 819'a ulaştı, Paris'te 900'e bile yükselmişti. Sansculotte'ların özellikle de işçilerin hoşnutsuzluğunu arttırmamak için başkentte ucuza ekmek satma sürdürülüyordu. Ne var ki köylüler, özellikle de varlıklı köylüler, buğdaylarını asinya karşılığı satmayı ısrarla reddediyorlardı. Kentlerin hele hele 600 binlik nüfusuyla Paris'in yiyecek içeceğini sağlamak güçleşmişti. Fırınların önünde kuyruklar görülmeye başlandı. Ekmek kıtlığı, yaşam pahalılığının inanılmaz artışı, kitlelerin hoşnutsuzluğunu gitgide arttırıyordu. 9 Termidor öncesinde ve sonrasında görülen edilginlik hareketliliğe dönüşüyordu gittikçe. Paris varoşlarının elebaşlarının bir bölümü hapishanedeydi. Ancak içlerinden kimisi de eylemini sürdürüyor, muhalefet ediyorlardı. Gracieux Babeuf gazetesiyle büyük bir rol oynuyordu bu dönemde. Gazetesinin adı Halk Kürsüsü ya da İnsan Haklarının Savunucusuydu ve ilk sayıları da Basın Özgürlüğü adıyla yayımlanmıştı. Babeuf, 9 Termidor'daki değişikliğin terörün kötüye kullanılışlarına son vererek devrimi yeni bir atılıma götüreceğini düşünmüştü gerçi. Ne var ki düşlerinin dağılması için 2 aydan az bir zaman yetmişti. Robespierre ve Jacobenler Kulübü'ne karşı gazetesinin ilk sayılarında yer alan sert ve haksız suçlamalar, Termidorcu konvansiyona karşı sert eleştirilere bıraktı yerini. 9 Termidor'dan sadece 2 ay sonra Babeuf şöyle diyordu: "Büyük gerçeklerin ilanları, 9 ve 10 Termidor bir devrime yol açmak şöyle dursun, halkın zincirlerini daha iyi perçinlemekten başka bir şeye yaramamışlardır." Bu cesur tavır alışın arkasından tutuklanmasına karar verilince Babeuf saklanmak zorunda kaldı ve gazetesinin yayınını da bir süre için durdurdu. Ancak 2 ay sonra gazetesini yeniden çıkarmak olanağını elde ettiğinde büyük bir cesaret ve doğrulukla başlarda yanlış bir yol tuttuğunu açıkladı. Şöyle diyordu: "Robespierre sisteminin canavarca yapısını yıkmak için kimi insanların yanı sıra başlarda şiddetle gürlediğimde tam zıt bir noktada halk için uğursuz bir başka yapının kurulmasına yardımcı olduğumu bilmekten uzaktım. Yazılan ve söylenen görüşler için hoşgörü ve özgürlük isterken de cumhuriyetin temellerini yıkmak amacıyla bütün bunlardan yararlanılacağını görmekten de uzaktaydım." Babeuf, emekçi yığınların sefaletini görüyordu ve termidorcu gericiliğin iktidara gelişinden bu yana yiyecek içecek sağlamada durumun nasıl kötüye gittiğini bütün gücüyle belirtiyordu. Ekmek sorununun seçim kulübünün eylem kampanyasında başa alınmasını önerdi. Şöyle diyordu: "Çoğu kez halkın iki kelimesi en yüce söylevlerden çok daha fazla dile getirir gerçeği. Şunu söylemeli halk: özgürlük, ekmek ve has ekmek, iyi nitelikte ve bol olarak gerekli her şey." 1794 aralığının ortalarında tavan fiyatlarının kaldırılmasının arifesinde Babeuf, termidorcuların iktisadi politikasını acı biçimde eleştiriyordu. Korkunç bir pahalılık, eline günde 100 kuruş geçen yoksul emekçiyi açlıktan inletir ve öldürür. Kamu atölyelerinde işlerin durdurulması tehdidi yakın ama çok daha zalim bir gelecekle korkutur. Tavan fiyatlarının kaldırılması sansküllotlar sınıfını açlıktan tüketecek. Tavan fiyatları kaldırıldıktan birkaç hafta sonra Babeuf şöyle yazıyordu: "Bütün yiyecek maddelerinin fiyatlarının korkunç yükselişi, iktidarın öteki kararları emekçi sınıfı güçten düşürdü ve kaynaklarını sıfıra indirdi." 1794-1795 kışının bu zorlu aylarında Babeuf halkı başkaldırıya çağıran ilk kişi oldu. Şöyle diyordu: "Kıtlığa yol açarak ve fiyatları yükselterek, bütün çalışma kaynaklarını kurutarak, ne ekmek, ne yakacak, ne giysi edinemez duruma düşürdüğünüzde, umutsuzluğun kapılarına götürüyorsunuz beni. Öyle olunca da ben de diyorum ki, halkın haklarını çiğnediniz ve her günde çiğniyorsunuz. Bu durumda ulusların yasası, halk için ve halkın her bölümü için bir ödevden, mutlaka yerine getirilmesi gereken bir ödevden söz eder ki, başkaldırı ödevidir bu." Babeuf için bu barışçı başkaldırı, 31 Mayıs 1793'teki ile karşılaştırılacak biçimde, Paris halk kitlelerinin varlığının bir tanıtlaması olacaktı ve çerçevesi de şuydu: sansküllotların gösterisi ve konvansiyona bir dilekçenin sunulması. Babeuf bu dilekçenin ete kemiğe bürünmesi için canla başla çalışıyordu. Ancak bir barışçı başkaldırıya böylesi açık bir çağrı, yönetici çevrenin kızgınlığını uyandırıyordu. Öyle olduğu için de Babeuf 1795 Şubat'ında tutuklandı ve Arras hapishanesine gönderildi. Ne var ki başkaldırı çağrısı uygun bir zemin buldu yine de. Paris varoşlarının sansküllotları henüz yenilmiş değildi. 1789'un 5 ve 6 Ekim günleri, 1792'nin 10 Ağustos, 1793'ün 31 Mayıs 2 Haziran günlerinin zaferle biten gösterilerinin deneyimi belleklerde tazeliklerini sürdürüyordu. Kan dökmeden yeni bir zafer kazanmak için bir 10 bin kadar mızraklı sansküllotun konvansiyonun çevresinde toplanması yeter görünüyordu. Başkentin yiyecek bakımından içine düştüğü trajik durum halkı umutsuzluğun sınırlarına götürüyordu. Van Toz'un başlarında 1795 Şubat'ı, başkent halkı yetişkin kişi başına günde 1 kilodan biraz az bir ekmek alıyordu. Ağır iş için 1 kiloydu tayın. 8 Van Toz'da ve onu izleyen günlerde bu miktarlar daha da düştü. 1794 aralığında Paris'te un yedeği 12 ya da 14 bin çuval kadar görünüyordu. İlkbaharın başlarında alabildiğine azaldı bu miktar. 9 Germinal'de 26 Mart, başkentin depolarında topu topu 115 çuval un kalmıştı. Paris'in kimi seksiyonlarında ekmek payı günde yarım kilonun da yarısına düştü. Az bir miktar pirinçle açığı kapamak gerekti. Dükkanların kapısında geceden kuyruklar oluşuyordu. Paris'in sanki böylesine bir sefalete hiç uğramamışlardı. Tavan fiyatlarının kaldırılmasından sadece birkaç gün sonra Paris polisinden kimi gözlemciler şunu bildiriyorlardı. Yoksullar sınıfı pek haklı olarak kibar kişileri kaygılandırıyor. Fiyatlarda daha önce görülmemiş bu yükseliş onları tehlikeli hale getirmiş bulunuyor. 1795 ilkbaharında bu kaygılandırıcı nedenler daha büyüdü. Paris, termidorcu burjuvazinin yarattığı eşitsizlik ve umursamaz lüksün çileden çıkardığı, bıçak kemiğe dayanmış sanklotların gösterilerinin arifesindeydi. Bütün bunları sonucu olarak konvansiyonda sırt grubu ortaya çıktı. Gericiliğin başarılarını, jirondenlerin dönüşünü, vandelilerle, onlar için alabildiğine uygun koşullarla yapılmış ateşkesi, utanç verici bulan kişilerden oluşan bir topluluktu bu. Grup, sanklotlar hareketini yönlendiremezdi, ancak onunla birleşmeye hazırdılar. Termidorcu çoğunluk mücadeleye hazırlanıyordu. Üçüncü yılın bir germinalinde, 21 Mart 1795, Konvansiyon, CIES'in önerdiği bir kanunu kabul etti. CIES, konvansiyonda ılımlıların başıydı ve Robespierre'in düşüşünün hemen arkasından Kamu Selameti Komitesi'ne girmişti. Kanun, sanklot hareketinin alabileceği biçimleri göz önünde tutarak, konvansiyona karşı kışkırtıcı ve yıkıcı sloganlar kullanan bir kimseyi sürgün cezasına mahkum ediyordu. Kışkırtma ve yıkıcılık konusunda daha önce aralarında anlaşmış bulunanların cezaları ise ölümdü. Konvansiyon dağılmak zorunda bırakılırsa üyeleri başkenti terk edecek ve oturumlarını silahlı güçlerin koruyuculuğu altında Chalon-sur-Marne'da yapacaklardı. Termidorcular 31 Mayıs ve 2 Haziran günlerinin derslerini belleklerinde saklı tutuyorlardı ve bunun bir daha tekrarlanmaması için her şeyi yapmaya hazırdılar. Paris'teki bölgelerde ve Milli Muhafız Örgütü'nde kibar yurttaşları göz önünde tutan inceden inceye bir ayıklamaya gidildi ve bu nitelikte yurttaşlardan konvansiyonu koruyacak birlikler oluşturuldu. Bütün bu önlemlere karşın 3. yılın 12 germinalinde 1 Nisan 1795 aralarında yığınla kadının da bulunduğu bıçak kemiğe dayanmış sanklotlar konvansiyona doğru yürüyüşe geçtiler. Hareket bütün olarak kendiliğinden bir nitelik gösteriyordu. Silahsız 10 bin dolayında sanklot konvansiyonun bulunduğu yere geldiler ve binaya girmeyi de başardılar. Belçikalı bir devrimci ve daha sonra Babeufçu harekete de katılacak olan site bölgesi temsilcisi Vanek verilen dilekçeyi okudu. Şunlar isteniyordu. 1793 anayasasının hemen yürürlüğe konulması, 9 termidordan sonra tutuklanmış bütün yurtseverlerin serbest bırakılmaları ve özellikle de kıtlığa karşı kanunlar çıkarılması. Göstericiler 4 saate yakın konvansiyon binasında kaldılar. Ne var ki belirli hiçbir eylem planları yoktu. Termidorcu konvansiyonun yöneticileri, askeri birlikler ve kendilerine bağlı kalmış bölgelerle temaslarını sürdürüyorlardı. Daha önce monarşistlerle de ilişki içine girmiş General Pichegru, komutan olarak atandı. Yardımcı diye de termidorcu milletvekillerinden Paul Bara ile Merlin de Thionville verildi yanına. Akşama doğru muhafız alayının taburları konvansiyonu kuşattılar ve işgalcileri dışarıya çıkardılar. Aynı gece Billovaren, Kolloderboa, Barer ve Vadie'nin Cayenne sürgüne gönderilmelerine karar verildi. Vadie saklanmasını bildi ancak ilk ikisi sürgünde öleceklerdir. Sırtı desteklemiş olan 8 Jacoben milletvekili tutuklandılar. Paris bölgelerinde giderek bütün ülkede tutuklamalar ve kovuşturmalar başladı. Kitle halinde bir gerici terör dizginlerinden boşandı. Çoğu kez tutuklular hapishanelerde oldukları yerde idam ediliyorlardı. Ne var ki germinal gösterisi sanki lotları yıldırmadı. Arras'ta tutuklu bulunan Babeuf ayaklanma haberini coşkuyla karşıladı. Ve Saint-Antoine mahallesine, Parisli sansculottlara ve bütün cumhuriyete yaptığı bir çağrı tasarısında şöyle yazdı. Gördüğüm ne? Ne öğreniyorum? Tıkıldığım hücreye gelip giren bu ne avutucu ışıklardır bu böyle? 14 Temmuz'un, 6 Ekim'in, 10 Ağustos'un ve 31 Mayıs'ın insanları bir kez daha buluştular. Ölümsüz Paris. Böylece yeniden kendini buldun, ilk ve dayatıcı gücünü yeniden gösterdin. Yengin halkı bütün bunalımlardan çekip çıkaran bu görkemli tavırla çıktın ortaya. Ah benim zindanım! Tepemdeki loş pencereden özgürlüğü yeniden aydınlatan güneşin ışıklarının gelip sızdığını gördüğümde ne kadar da güzelsin. Babeuf ve onunla beraber Paris hapishanelerindeki sayısız tutuklu, yeni ama bu kez daha örgütlü bir eylem düzenlemeyi düşünüyorlardı. Buonarroti'nin bize anlattığına göre Paris'teki Plessis hapishanesinin tutuklularından bir grup yeni bir başkaldırı hazırlıyordu. Ayaklanmayı yöneten Leblanc'la Claude Fiquet'di. Biri Gravilliers bölgesi militanı ve gelecekteki Saint-Dominique komiseriydi. Öteki ise Jacobin diktatörlüğü zamanında Paris polis şefiydi. Sonra da Babeuf'cu oldu. Onlara ordu için yangın fişeği üretimiyle uğraşan ve daha sonra Napolyon'un ölüme mahkum edeceği mühendis Şövalye ile seçim kulübü başkanı Gravilliers bölgesi şeflerinden biri ve aynı zamanda tutuklu Crespin de başkaldırıya katılıyorlardı. 30 Floreal'de 19 Mayıs Paris'te bir yergi kitabının yayıldığı görüldü. Adı halkın ekmek ve haklarını elde etmek için başkaldırısıydı. Kitap gelecekteki ayaklanmanın programıydı. Paris'teki durum yeni bir gösteriyi kaçınılmaz kılıyordu. Germinal'den sonra başkentin yiyecek içeceğinin sağlanması daha da kötü bir hal almıştı. Germinal'in ikinci yarısından başlayarak günlük ekmek tayını genel olarak yarım kilonun da aşağısına düşmüştü. Ayrıca taşıtların azlığı ve yedeklerin yokluğu yüzünden bu bile güvencede değildi. Asinyan'ın 1795 Nisan'ında değerinin %8'ine kadar düşmesi, fiyatların sürekli yükselişini de getirdi arkasından. Bir ölçek patates germinalde 6 frankken, bir ay içinde Floreal'in sonlarında 28 ya da 35 franka yükseldi. Paris'i açlık sarıyordu. Açlık ve bitkinlikten insanlar yolda yıkılıp kalıyorlardı.